Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Hocam bu cemaat konusunu gene konuşalım inşallah. O zaten gündemdeki yerini de koruyor. Aslında o işin sıhhatli hale gelmesi lazım. Onun içinde hem cemaat yapısı içinde bulunan, onun tayin edici konumunda bulunan insanlar açısından meselenin tavazzuh etmesi lazım. Çerçevenin sıhhatli hale gelmesi lazım. Hem de bağlılar açısından, bir cemaatin müntesipleri açısından meselenin tavazzuh etmesi lazım. Bugün hocam bu bağlılar cenahını biraz konuşalım diye düşünüyorum. Yani belki şu bir cemaate bağlanma ihtiyacı. Şimdi Türkiye'de de olsa, İslam dünyasında da olsa milyonlarca insanın bir dini hizmet grubu diyelim, tarikat diyelim, cemaat diyelim, onlara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de de böyle bir vaka var. Neden insanlar böyle bir ihtiyaç hissediyorlar? Oradan başlayalım. Sonra da yani bu bir insan bir cemaate bağlanırken ne tür kriterlere dikkat etmesi lazım? Cemaat içinde yürürken ne tür hassasiyetlerinin bulunması lazım? Eğer bir cemaate bağlılık daha sıhhatli bir dini hayata sahip olmak ise onun sebebi, yani diyelim kaymalar olduğunda, içinde bulunan yapıların başkalaşması durumunda nasıl bir teyakkuz söz konusu olmalı? Böyle bir çerçevede konuşalım istiyorum. Söz sizin hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir gerçeği bilmemiz gerekiyor hocam. O da gerçekte şudur. İnsan tek başına yaşayabilir bir varlık değil. Nitekim birisi evine kapanıp hiç sokağa çıkmıyorsa haftalarca filan, o polise bildiriliyor. Bu adam hiç topluma karışmıyor deniyor.
Evet.
Şüpheli kabul ediyor. Gençse eğer bu bir terör örgütüne bağlı, kimseyle görüşmüyor.
Olabilir deniyor. Evet.
İhtiyarsa bunadı diyor, psikiyatriye götürün bunu.
Evet.
Deniyor. Yani tek olmak insanın yaratılışında yok.
Evet.
İnsanın teamül haline gelmiş geleneğinde yok.
İkinci birisini arıyor insan.
İkinci, üçüncü, onlarca kişiyi arıyor.
Evet.
Bunu çocuk oyun arkadaşı olarak arıyor.
Evet.
Delikanlı proje arkadaşı olarak arıyor. Yaşlı teselli arkadaşı olarak arıyor. Herkes böyle bir ihtiyaç arayışı içerisindedir. Yani bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyle geldi. Son insana kadar da böyle gidecek. Dini imanı olmayan ya da böyle bir değer hissiyatı içerisinde olmayanlar ne yapıyor? Bir hanede bu derdini gideriyor.
Evet.
Bir acı arkadaşları var onun. Ya da iş yerinde ağır mesai yaptığı için evine gidiyor, tak yatıyor. Bir daha sabahleyin işe gideceği zaman kalkıyor.
Evet.
Her halükarda herkes bu ihtiyacı arıyor. Mümin insan ihtiyacını giderirken de, bu veya başka bir ihtiyacını giderirken de Allah'ın rızasına göre gidermek zorunda olduğu için, buna
evet,
da iman ettiği için çok doğal olarak bu mümin insan bu ihtiyacını gidermeyi ibadet mantığıyla yapacak. Nedir ibadet mantığıyla yapmak o zaman? Bir grup, adına tarikat denecek, adına cemaat denecek, adına vakıf denecek, dernek denecek. Bu ad önemli değil. Bir yere gidecek o.
Evet.
Bu bir yere gitme, eğer bir köyde yaşıyorsa, mesela 50 haneli bir köyde yaşıyor diyelim. Eğer Anadolu köylerini gezdiyseniz, Anadolu köylerindeki camiler adeta çay ocağı gibidir.
Evet.
Adeta sağlık merkezi gibidir. Yani bundan 20 sene önce herkesin evine televizyon koyduğu günlerden önceki günlerde camiler çok aktifti. Namaza gelen ve gelmeyen için. Cami bu ihtiyacı karşılıyordu.
Buluşma yeri gibi.
Buluşma. Bu ihtiyacı karşılıyordu. İmam efendi hem sağlık görevlisi gibi algılanıyordu. Hem çocuk öğretmeni gibi her şeydi. Her evet. şeydi. Bu dönüşümler oldu şimdi. Ayrı bir konu. Yani bir gerçek var. Müslüman insan kesinlikle ikinci insanlara muhtaç. Bu ikinci insanlara muhtaçlığı kendinden küçük sosyal konumu olan, kendinden daha düşük dini bir konumu olan birisiyle gidermez kimse şüphesiz.
Evet.
Yani 50 yaşında bir insan 10 yaşında çocuklarla oynamaya gitmeyeceği gibi namaz kılan bir insan namaz kılmayanlardan bu sosyal ihtiyacını karşılamaya gidecek hali yok. Namaz kılanlar da onun dengi. Onlar da onun gibi arayış içerisinde zaten. Ne yapacak? Kendisi 5 vakit namazını kılan bir mümin 6 vakit kılan. Yani bir de teheccüd kılan birisini arayacaktır muhakkak.
Evet.
Kendisi yüzünden Kur'an okuyabilen birisi tefsir okuyabilen birini arayacak. Bir üstten yardım alacaktır muhakkak. Evet. İhtiyaç bir defa sosyal ve tabii bir ihtiyaç. Bunu giderme ibadet ruhu ihtiva ediyor. İkinci nokta. Üçüncü nokta, ortada bu ihtiyacı giderecek kapasitesi olan herkes mıknatıs gibi kendine çekecektir. İstesin veya istemesin.
Bir de şu olabilir mi hocam, bu ihtiyacı tayin ederken mesela yani İslami hayatın toplum planında yaralandığı ortamlar söz konusu olabilir. Bu ortamlarda insanların arayışı biraz daha artıyor.
Kesinlikle mi? Mesela 10 evet. birimse bizim ihtiyacımız. Mesela Sultan Abdülhamit döneminde 10 birimdi bu ihtiyaç. Cumhuriyet kuruldu, inkılaplar oldu, ezanlara müdahale edildi. Bu ihtiyaç 80'e 90'a çıktı bu sefer.
Evet.
Yani camilerde görülen bu ihtiyaç evlerin çatı arasında görüldü. Evet. Samanlıklarda görüldü. Bu ihtiyaç arttı. Tıpkı sağlık gibi.
Belki mesela yani kültürel iklim diyelim ki deniyor ki bir küresel kültür var. O da insanların zihinlerini, davranışlarını savuruyor. Böyle bir savrulma ortamında da insanlar hani tutunacak ikinci bir arkadaş, dost değil mi? Bir iklim
şimdi
arıyor.
Bu bahsettiğiniz iklim dönemiyle kıyaslayalım. Eğer dün gerekli idiyse bu.
Evet.
Şimdi farz-ı ayn oldu.
Evet.
Din olarak farz-ı ayn oldu. Çünkü yalnız kalanı kurt kapıyor, internet kapıyor, sosyal ortam kapıyor, götürüyor.
Evet.
Dolayısıyla farz-ı ayn oldu. Yani bir Müslümanın ben yalnız din yaşayabilirim diyebileceği günlerde değiliz.
Evet.
Çok daha acil bir ihtiyaç oldu. Vacipti, farz düzeyine çıktı. Farz-ı kifayeydi, farz-ı ayn oldu.
Evet.
Bunu da böyle anlamak lazım. Binaenaleyh hiçbir dönem İnsanların bir önderin, mürşidin, ağabeyin, hoca efendinin, büyüğün beraberliğini hissetmeyecekleri dönem olamaz. Her dönem. Ama bu oran ashab-ı kiram döneminde herkes zaten Medine'de aynı mantıkla yaşıyordu. Belki %1'lerdeydi
evet.
birisine gidip bir şey istemiş. Mescitte oturdun mu ihtiyacı görüyorsun zaten.
Evet.
Tabi'in döneminde bu %10'lara çıktı diyelim. Osmanlı döneminde %50'lerdeydi diyelim. Şimdi %100'lere çıktı.
Evet.
Öbür türlü tek kalıyorsun ve şeytan seni alıp götürüyor.
Evet.
Cami %100 fonksiyonunu icra edemiyor. 5 vakit camiye zaten gidemiyorsun. Gidersen de cami soğuk duvarları seni kendisine çekmiyor. Yani cami mıknatıs vazifesi yapmıyor. Cami görevlileri bunu icra edemiyor. Şimdi biz hep otururken mesela imamlar bu işi yapsın diyoruz. İmamların da bir acziyeti var. Nedir o? Zavallı imam size bir Riyaz-ı Salihin okuyayım dese hangi fırka namına yapıyor diye itham edilecek.
Belki şöyle yani. Bir şey. İmam da ya bir yerle beraber olsam kendimi takviye etsem
İmam da muhtaçtı. Herkes evet, bir üstüne evet, muhtaç
evet,
tabii.
Evet.
İmam işte onu arıyor. İmam bir yere bağlı olup bir takviye aldığı zaman bu sefer o filanca diye itham evet. ediliyor. Memuriyeti buna engel oluyor. Yani çok yönlü bir karışıklığın içerisindeyiz biz. Yani kör düğümün de ötesinde binlerce düğümle düğümlenmiş bir yumağı çözmeye çalışıyoruz. Ama her halükarda çözümsüz bir sorun değil.
Bunun içinden bir cemaat ya da dini yapı vakası çıkıyor.
Çıkıyor. Yani çıkıyor, bu evet. Doğal bir ihtiyaç.
Doğal bir ihtiyaç doğal haline ihtiyaç. Geliyor.
Evet. Yani bunu yok kabul ettiğimiz zaman despot bir anlayış olmuş olur. Ya mesela desek ki cemaat konusunu kapatalım, tarikat konusunu kapatalım. Kimse vakıf kurmasın. Evet, bunu polis tedbirleriyle, polisiye mantıkla önleyebiliriz. Evet. Bu mümkün ama bu bir yerden patlar.
Bir de önlenemiyor hocam. Yani bu gönül bağlılığı olduğu için mesela Rusya'da falan 70 yıl olmuyor. Yani
balyoz kalkınca her şey ortaya
çıkıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Ya Müslümanlık içinde, Hristiyanlık içinde. Yani
tabii,
orada
tabii. Moskova çok güzel bir örnek.
Evet, yani
Sovyetler Birliği çok iyi bir
evet,
örnek.
Evet, iyi bir örnek. Şimdi böyle hayati bir ihtiyaç söz konusu olduğunda onun istismarcıları da çıkıyor hocam. Ya dolayısıyla bu istismar ağına düşme riski de var. Yani belki ya şimdi daha iyi bunun üstünde durulabilir. Yani insanlar o zaman mesela bir topluluğun içine girerken ne tür bir hassasiyet göstermeliler bir başlangıçta. Bir de bu sorunun bir ileri safhası diyelim ki yani bir yola giriyorsunuz. Başlangıçta iyi. Sonra başkalaşma oluyor. Onun da örnekleri yaşanıyor. O başkalaşma seyri içinde yani yolun içindeyken nelere dikkat etmeli? Bu önce bir evet nasıl bir seçicilik şimdi, ortaya koymalıyız?
Şöyle bir şey hep konuşuluyor. Biz de bazen konuşuyoruz. Mesela işte Diyanet gibi kurumlar bunun önünü açsın ya da nasıl bir cemaatleşme olacağının standartlarını getirsin. Bu çok tehlikeli. Biraz önce dediğiniz yani gönül meselesi bu.
Tabii.
Kanunla gönül ve aşk oluşmaz herhalde.
Tabii.
Yani mesela bir gencin öbür genci sevgilisi olarak nasıl seveceğine dair kural konabilir mi? Şu noktadan itibaren sev.
Evet.
Böyle bir şey konamaz.
O mümkün değil. Tabii.
Ama kırmızı çizgi konur.
Heh.
Mesela filanca kızı sevebilirsin ama el tutamazsın. El tutma kırmızı çizgi.
Kırmızı çizgi, evet.
Edep dışı konuşamazsın.
Evet.
Halvet halinde konuşamazsın. Kırmızı çizgi çizilebilir.
Evet.
Yoksa 18 yaşına geldin, sen filan kıvırcık saçlı bir kızı sev. Böyle evet. Bir kural konamaz herhalde.
Evet.
Yani Diyanet'in
gönül kimi severse o sultan maşuktur. Odur yani.
Sultan odur. Şimdi bu mesela Rabbimiz bizi farklı hılkatlarda yaratmış.
Evet.
Kimimiz sert mizaçtan hoşlanıyoruz.
Evet.
Kimimiz çok tatlı, narin sözlerden ulaşıyoruz. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Bir mesajım yayınlanıyor Twitter'da bir yerde. Altına bir bakıyorum. Allah senden razı olsun hocam. Bunu bana anlattın ya. Ben etkilendim, namaza başladım diyor. Onun altında, iki satır altında kaba herif, saba herif, sen ne hakla konuşuyorsun? Yani beyazla siyah kadar. Şimdi evet. Söz aynı söz hocam.
Evet.
Yani
aynı.
Yüz tane mesaj var altında. Bakıyorsunuz ki hayatta bir araya gelmesi mümkün değil şeyler. Ateşle su aynı kovada mesela öyle.
Ben de bazen Altınoluk'ta diyelim ki sabah kahvaltı yapıyoruz. Şimdi akşam bir siyasetçi konuşmuş oluyor mesela. Sabah bu kahvaltı ortamında işte onları da konuşuyoruz. Bir arkadaşlara diyorum nasıl buldunuz? Birisi diyor ki helal olsun yumruğunu vurdu diyor.
Evet.
Böyle olacak işte diyor devlet adamı dediğin. Öbürü de diyor ki ya bu kadar sert gitmese mesela. Ya iki ayrı
belki
gönül
de üç, belki de dört
çok
ayrı.
Çok tabii çok yani. Farklı evet.
Ama ana hattıyla iki evet. Zıt gruba ayrılıyor.
Evet.
Şimdi mesela bir insan var. Osman İbni Affan gibi radıyallahu anh böyle narin bir
ilim sahibi.
İlim sahibi bir hoca efendinin yanında olunca mümin oluyor. Evet. İyi insan oluyor. Bir de var ki Ömer'den başkası paklamıyor adamı.
Evet.
Yani şimdi şeyh efendilere bakıyorum mesela ziyaretlerine gidip işte dua almaya gittiğimizde bakıyorum ki bu insanın yanında nasıl duruyor talebeleri diyorum.
Evet.
Mum olmuşlar etrafında.
Evet.
Yani başka birine gidiyorum Ya bu nasıl topluyor bu kadar insanı diyorum. Ya bu pamuk gibi bir insan tutunca eziliyor zaten.
Evet.
Değil. Herkesin bir alıcısı var yani. Evet. Her rengin bir seveni var. Her karakterin bir karşılığı var toplumda. Dolayısıyla kanunla mesela Diyanet İşleri Başkanlığı camilerin kıblesini belirlemeli. Kıble şu tarafadır, şöyledir diye ama hoca efendiler şu standartta olacak diye sarık rengi belirler gibi, cübbe yapar gibi karakter yapamazsınız. Ama şu yapılır. Mesela hoca efendi eğitim yaparken işte aile konularına şu noktadan sonra temas edemez. Mesela dini bağlılık, cemaatleşme ve benzeri şeylerle ilgili kırmızı çizgi olarak paraya tutmaz. Önder olacak, şeyh olacak. İnsan paraya tutmayacak. Tuttuğu zaman yanacak. Misal söylüyorum. Hı hı. Yani bunlar böyle bir radyo programında söylenecek şeyler değil şüphesiz. Yani kırmızı çizgi konabilir. Ama temel ölçüler konamaz. Çünkü toplumda işte Nurattin Hoca gibi sert bilinen birisinin de imaj verebileceği yahut da yani sevilebileceği bir ortam var.
Siz sert misiniz hocam? Hadi sorayım onu. Öyle mi yani biliniyorsun?
Ben ne olduğumu şaşırdım hocam. Çünkü mesajlara bakıyorum. Hem sertim hem yumuşağım.
Ben bazen bakıyorum böyle içiniz yanıyor. Yani evet.
Yok, kendim hakkında bir şey diyemiyorum.
Bütün müminlerde zaman zaman celadet de olur değil mi? Zaman zaman böyle.
Keşke yeri geldiğinde öyle olabilsek.
Yani. Evet, evet.
Yeri geldiğinde celadet de olmak lazım. Evet. Yani mesela gençler arıyorlar. Suriye orada kavrulurken siz burada oturup güya ders yapıyorsunuz. Siz şöylesiniz, böylesiniz. Utanıyorum bu sözlerden. Yani ne kadar kötü görünüyormuşum diyorum.
Evet.
Aynı gün bir anne arıyor. Senin konuşmaların yüzünden çocuğum Suriye'ye gitmek istiyor diyor.
Evet.
Yani ben ne olduğumu da anlayamadım. Demek ki herkes aradığını buluyor.
Doğru.
Yani beni hangi niyetle izlemek istiyorsa insan onu bende gördüğünü zannediyor.
Evet.
Dolayısıyla her rengi ihtiva edecek, her karaktere hitap edecek Peygamber Aleyhisselam Efendimiz var.
Amin.
Onun dışında dört halifesi var. Dördünün de karakteri farklı.
Farklı evet.
Dördü de farklı. Dördü bir Resulullah etmiyor
zaten
ama.
Zaten farklı muamele görmüşlerdi değil mi o zaman?
Aynı şekilde de farklı.
Ashab zamanında.
Tabii yetiştirirken de farklı yetiştirilmişler. Evet. Bu sebeple yani ortada hangi cemaate, hangi şeyh efendiye veya neredeki derse katılalım sorusunda karakterlerimiz bizi bir tarafa yönlendirecek zaten.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz bir yerde Riyazu Salihin dersi başlıyor. 10 kişi başlıyorlar. 20. derste o 10 kişi 60 kişi oluyor. 30. derse geliyor 5'e düşüyor. Bir sirkülasyon dediğimiz gel gitleri oluyor. Yani o hafta arkadaşlardan 3 kişiyi getiriyor. Mesela gelin diyor biz güzel bir ders takip ediyoruz diyor. Birisi geliyor uyukladım ben orada diyor. Öbürü geliyor Allah senden razı olsun aradığım dersi buldum diyor. O kalıyor. Öbürü evet. Gidiyor. Aslında sevilen sevilmeyen Riyazu Salihin değil. Riyazu Salihin'e kimsenin sözü yok. Mübarek bir kitap. Onu seslendiren, hoparlör görevi gören o hoca efendi.
Evet.
Bir kısmına ses tonu uymuyor.
Evet.
Beni uyuttu bu adam.
Bir kısmına veriyor, bir kısmına bir şey veremiyor.
Bir kısmı da aradığını bulduğunu düşünüyor.
Evet.
Bu normal ama. Evet. Böyle olmalı. Tıpkı ne gibi yani sofraya oturuyoruz. Aynı yemekten bir kısmımız 3 kaşık alıyor, bir kısmımız 5 kaşık alıyor. Bir kısmımız da hiç kaşığını kaldırmıyor. Evet. Ama sofraya oturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu işin tabii olanı, kim Allah için hizmet etmek istiyorsa, Allah'a davet etmek istiyorsa 3, 5, 10 hoca efendi çıkacaklar. Büyük hoca efendi olmaları da şart değil. Gönül insanları çıkacaklar. İlan yapmadan hizmetlerini koyarak canlarından fedakarlıklar yaparak dinlerine hizmet edecekler. Gençleri, kadınları, yaşlı insanları da mizaçlarına, vakitlerine, semtlerine uygun olanından gidip istifade edecekler. Bunların kapitalist mantık gibi birbirleriyle rekabet etmeleri gerekmiyor.
Evet.
Ama Diyanet gibi bir kurum ya da Müslümanların bir alimler birliği gibi veya ulema meclisi gibi neyse artık yani din adına imza atması makbul olacak bir kurumun da kırmızı çizgileri belirlemesi lazım. Demeli ki bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamına yakın bir makamda tutulanlar yasal değildir. Evet. Şer'i değildirler diyelim. Şer'i kelimesini kullan. İki, bu işten makam arabası elde edenler, bu işten force elde edenler, maddi çıkar elde edenler tehlikelidir. Kırmızı çizgilerimiz konsun. Evet. Şer'i değildir bunlar densin. Üç, yani bu işte insanların aile mahremiyetine, konularına saldıracak kadar ya da onları yönlendirecek kadar ileri giden,
bozacak kadar
karını boşayacaksın.
Evet.
Diyecek kadar ileri gidenler yanlış iş yapıyorlardı. Dört, rüyaydı, bana ilham geldiydi vesaireydi diyenler şeriatın temel ölçüleri dışındadırlar. Çünkü rüya hüccet değildir. Rüya kendisine ait. Sabaha kadar rüyasını görsün, akşama kadar ne yaparsa yapsın. Ama ben rüya gördüm diye sen oruç boz olmaz. Evet. Rüyayı sen görüyorsun, orucu ben niye bozuyorum?
Gibi yani olmalı. Rüya ile ilhamla İslam'ın ölçüleri değiştirilemez.
Yani bu, ben 3 tane 4 tane evet. örnek vermiş oldum. Bunu bir üst kurul belirler.
Evet.
İsim vermeden filanca bunu demesine gerek yok. Bunun bir tür denetleme kurumu gibi olur bu. Yani serbest piyasa mantığıyla bunlar dinlerine hizmet etsinler. Ben bir evet. ticari anlamda söylüyorum. Serbest piyasa mantığıyla herkes dinine hizmet ediyor. Bir kısım hoca efendi hanımların daha çok dikkatini çektiği işleri yapacaktır muhakkak. Karakter meselesi çünkü bu.
Evet.
Bir kısmı çocukların, bir kısmı gençlerin, bir kısmı ihtiyarların ama hepsi hizmet edecek. Manevi gücü olan bir üst kurul da kırmızı çizgileri hep murakabe edecek. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh İslam'ın en orijinal Peygamber aleyhisselamı kabul etmiyor. Onu bir ölçü tartı meselesi yapamayız biz. Yani şimdi şu, isterseniz bir müsaadenizle bir alt parantez gibi söyleyeyim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından bize emrettiği şöyle olacak diye buyurduğu şeyleri zaten din olarak yapıyoruz. Ama Efendimizin kendi insan olarak uyguladığı şeyleri örnekleştirmenin bir anlamı yok hocam. Yani Allah'ın himayesinde masum bir karakteri taklit edemeyiz biz. Hulefai Raşidini taklit ederiz ama ashab-ı kiramı bir birim olarak alabiliriz. Efendimizin
ya onlar peygamberden sonra yani sade insan
bizim gibi
olarak,
örnekler.
Ha, sade insan olarak evet. Müslüman örnekleri.
Yani Cebrail aleyhisselamın elini tutup imzayı şuraya at dediği birini nasıl taklit edeceksin?
Evet.
Yani şimdi Hudeybiye sulhu mesela makul beşeri şartlarda yanlış gibi duruyor. Cebrail aleyhisselamın yönlendirmesi bu. Dolayısıyla Hudeybiye sulhünden biz şöyle örnek çıkarıp filan anlaşma yapalım diyemeyiz.
Çok, bu tabii çok değerlendiriliyor bu tarz şeyler hocam. Yani diyelim Hudeybiye de çok örnek gösterilen şeylerdendir ya da Uhud örnek gösteriliyor, ne bileyim yani.
Onun şeriat olan kısmı var, sünnet olan kısmı evet. var, o bize emredilmiş zaten.
Evet.
Onun dışındakiler bizim yani alanımız dışında kalıyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında bir kadınla evlendi, ilk evliliği. Bunu biz kalkıp da her Müslüman genç 25 yaşına geldiğinde 40 yaşında dul bir kadın arayacak. Böyle bir sünnet yok.
Evet.
Efendimizin aile hayatı, özel hayatına ait bir şey bu. Ama şunu anlarız biz. Böyle bir iş yapıldığında bu sünnete aykırı değil.
Evet.
Yapabilen yapsın ama peşinden koşmamız gereken ölçü bu değil.
Diyelim aile hayatındaki hanımlarına yönelik davranışları bizim için
talimat
örnektir.
Veriyor.
Evet.
Şöyle yapacaksınız diyor. Kadınlarınıza diyor zulmetmeyeceksiniz diyor.
Evet.
Bana en yakınınız ailesine en iyi olandır diyor. Yön veriyor.
Evet.
O şeriat zaten.
Tabii.
O bize şeriat. Onun dışında Peygamber aleyhisselamı şahıs olarak ele almamız çok zor bizim. Yani 571'de doğdu dese sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman her yüzyılın 71'inde doğan çocuk mu arayacağız yani? Böyle uçuk şeylerin peşinde gidemeyiz. Ama ashab-ı kiram özellikle Hulefai Raşidin hem Efendimizin himayesindeler. Aleyhisselatü vesselam benim sünnetim. Raşid halifelerimin sünneti diyor. Çok muhteşem bir ölçü bu. Onlar zaten bizim gibi insanlar. Yap boz yanlışlar yapmışlar, doğrultmuşlar. Onları taklit etmemiz daha kolay bizim. Şimdi bu alt parantezi kapatayım. Yani biz Hulefai Raşid'in dönemindeki ashab-ı kiramın işte mesela 10 yıldan da uzun bir zaman Ömer bin Hattab radıyallahu anh, asıl örneğime geçtim şimdi. Ömer radıyallahu anh ümmeti idare etti.
Evet.
Bu ümmeti idare ettiğinde Ömer radıyallahu anh en az, Ömer vefat ettiğinde en az 50 bin sahabi sağdı.
Evet.
50 bin sahabi sağdı. Ama 50 binin çok üstünde bu rakam. Hiç değilse 50 bin bizim sahabi deyip elini ayağını öpeceğimiz insanlar sağdı. Bunlardan üç tanesi için bile mescitte oturup namaz kılıyordu, evine gidiyordu, çocuklarını, torunlarını seviyordu diyemeyiz. Hepsi veda hutbesini dinlemişlerdi, benden bir kelime de olsa yayın evet. demişti, değil mi?
Tabii.
Bunda şüphe var mı? Ki ihtiyarları Medine'de kalıyordu, hastaları Medine'de kalıyordu. Gelen hacıları, ziyaretçileri donatıyorlardı onlar. Diğer kısmı da zaten Afrika'dan Asya ortalarına kadar açılmışlardı. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bakıyoruz. İslam davetçilerini organize kurumu diye bir kurum oluşturmamış.
Evet.
İhtisap diye bir kurum kurmuş ama çarşı pazarı denetleme kurumu kurmuş.
Evet.
Bugünkü belediye zabıtası. Ömer bin Hattab kurmuş. Hatta bir kadın sorumluyu tayin etmiş ona.
Enteresan.
Yani evet. Mücahit hepsi gitmiş, kadınlar kalmış Medine'de.
Evet.
Bir kadın deniyor. Elimizde bilgileri var. Şimdi burada Ömer bin Hattab çarşı pazar denetçisi kuruyor. On binlerce İslam'a çağıran, din öğreten, Kur'an öğreten davetçi var. Hoca efendi, bugünkü ifadelerle hoca efendi var. Başlarına bir organize örgüt koymuyor mesela. Diyanet İşleri diyelim. Diyanet İşleri diye, Şeyhülislamlık diye bir makam kurmuyor.
Belki şöyle bir şey mi hocam? Orada devlet yani her şeyde en ilerisini yapabilecek nitelikte, vasıfta zaten. Yani Ömer'e baktığınızda ya da Ömer'in kurduğu devlet yapısına baktığınızda zaten ana merkez oluyor değil mi? Bütün
bir o, bir de şu mesele var hocam. Ama birisi bir hadis söylüyor. Ömer radıyallahu anh tereddüt ediyor. Bu böyle miydi bu hadis diyor. Çağırın onu diyor. Geliyor evet. Bunu nereden duydun diyor. Çabuk diyor, bir kişi daha getir bana şahit diyor. Siz dine ilave mi yapıyorsunuz diyor. Kırmızı çizgisi var Ömer'in.
Elbet, elbet.
Alt yapıya karışmıyor. Kırmızı çizgiyi kolluyor ama.
Evet.
Yani doğal yürüsün dine davet istiyor. Evet. Doğal yürüyor.
Yani orada şunu mu demek istiyoruz? Yani bir mesela ayrı cemaat yapılanması yok.
Ya
yani
bunu organize etmesine ihtiyaç hissetmiyor.
Hissetmiyor.
On binlerce davetçisi olduğu evet. halde şimdiki gibi 20 tane 30 tane hoca efendiyle yapmıyor bu işi.
Yapmıyor.
80 evet. milyonda kaç tane şeyh efendi, hoca efendi var şu anda?
Evet, evet.
Toplasan 500'ü bulmaz. Siz de Anadolu'yu geziyorsunuz. Yani 500 kurum var mıdır böyle insanlarla, yüzlerce insanla ilgilenen bu ülkede? Yok.
Yok.
Ama onun döneminde on binlerle bu rakam üst çizgiyi hep koruyor. Mesela çok enteresan muta nikah diye bir evet. nikah var. Yani Efendimizin ilk zamanlarında yasaklanmamış. 8. senede yasaklanmış.
Evet.
İçki gibi. İçki de 6. senede yasaklandı.
Evet.
Şimdi bazı sahabilerin ne zaman yasaklandı ki filan dediklerini duymuş Ömer. Şimdi kırmızı çizgiyi nasıl koruyor ona bakıyoruz.
Evet.
Mescide geliyor bir gün. O sahabi de onun çok sevdiği birisi. Rahat, onu da onurunu kırmak istemiyor. Ayağa kalkıyor, diyor ki Müslümanlar diyor. Bazıları muta nikahına olur gibi ses çıkarıyorlarmış diyor. Herkes bilsin Resulullah bunu yasakladı aleyhissalatü vesselam. Bu haramdır diyor. O diyor olur diyenler diyor. Onun sözüyle etkilenir. Birisi öyle bir nikah yapar. O adama zina cezası uyguladığım gibi o fetvayı verene de zina cezası uygularım, haberiniz olsun diyor.
Evet.
Ve en ağır isimlerden birini tehdit ediyor orada.
Evet.
Yani o tehdit ettiği ashab-ı kiramın büyük ulemasından biri. Genç yaşta olduğu için Tebuk gazvesindeki olayı bilmediğinden muta nikahının yasaklandığını bilmiyor.
Evet.
İlk uygulamayı biliyor. Onu da soran birine söylemiş, ne zaman yasak oldu demiş. İnsanlar da hemen dolaştırmışlar bunu. Ya muta nikah yasak değilmiş demişler. Ömer'in kulağına gidiyor. Gidiyor mescitte kırmızı çizgiyi ilan ediyor.
Evet.
Gelişi güzel böyle yapmayın. Yanlış yapanın cezasını ona da uygularım diyor. Sebep oldu çünkü diyor. Burada şu noktaya geliyorum. Yani bunun bir üst kurumu olup bundan sonra filanca kişiler namaz kıldırma memuru, vaaz etme memuru olduğu gibi gönül kazanma memuru diye de bir kimse olmaz hocam. Öyle hapishanelere hoca filan tayin edersin. Mahkumlar da, ben birkaç hapishaneye gittim mesela, seninle bir saat orada vakit geçireceği için hiç kaçırmıyorlar konferansı.
Evet.
Sen bir şey dinleyeceğinden değil ama. Yani kütüphaneler, ondan sonra gelen hocalar filan, psikologlar hep bir saat koğuştan dışarı çıkıyor işte. O
evet,
mantık.
Evet.
Yani memurluğu,
nefes alma imkanı.
Nefes al, evet. Yani böyle gönül meselesi kanunla olmuyor. Ama gönüllere kanuni çizgi getirilebiliyor.
Evet.
Getirilmesi de gerekiyor. Şeriatımız ne diyor? Aşık olduysan oldun diyor. Tutarsan eline diyor olmaz diyor. Aşkı diyor bir çizgiye kadar koru. Tarikattı, vakıftı, cemaat ismine işte hep böyle farklı isimler kullanıyoruz. Bir tanesini kastetmediğimiz.
Evet.
Özellikle birini işaret etmek istemiyoruz. Bunların hepsinde bir gönül meselesi olduğuna göre bu. Bu işi Allah'ın seçtiği insanlar ya da ben Rabbimin dinine davet etmek kabiliyetim var diye düşünenler yapmalı bunu. Ne yapmalı? Medrese kurmalı, tekke kurmalı, vakıf açmalı, köy köy dolaşmalı, cami cami gitmeli. Ama mesela bir camide gidip Müslümanların oturup da namaz kıldığı bir yerde İslam'ı anlatırken benim hocam sarığını şu şekilde sarıyordu. Siz o sarığı öyle sarmadıkça sünnet dışısınız diye kırmızı çizgi niteliği taşıyacak suç işlememeli. İslam anlatılmalı.
Evet.
İslam'ın namına bir büyük A isimli bir büyüğün kıyafeti, A isimli büyüğün virdi, A isimli büyüğün kitapları İslam diye anlatılmamalı. Üst kurul hemen buna müdahale etmeli. Camilerimizde Kur'an öğret, ilmihal öğret, zikirin önemini anlat. Ama filan tarikat usulü zikir olacak, gerisinin anlamı yok dediğin an sen çok yanlış bir iş yapıyorsun. İslam'a çağırmıyorsun, kendi kurumuna çağırıyorsun. Müslümanlar da
buradan şu da yani diyelim ki bir tarikat, yani bizim zikir usulümüz şudur diye kendine özgü bir zikir yöntemi belirlerse bu söylediğiniz kapsama girer mi hocam?
Hayır. Yani bize hocamız sabah namazından sonra 100 defa şu tesbihi söyleyeceksiniz demişti.
Evet.
Biz de onu diyoruz.
Evet.
Sen de merak ediyorsan söyle.
Evet.
Demek gibi, başka evet. Şey. Hı-hı. Sabah namazından sonra 100 defa bunu demediysen eğer, ha, akşam 1000 defa şunu desen de boş o dediğin zaman ne yapıyorsun sen ya? Oluyor. Ne yapıyorsun sen ya?
Evet.
Yani bugün belki de tıkanıp kaldığımız şey budur. Mesela Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında resmen can vererek,
evet,
resmen hayatlarını
ortaya koyarak,
binlerce defa ama bir kere, evet, iki kere değil. Mesela şu kadar saçım kadar, saç sayım kadar başım olsa diye lafa başlayan muhteşem şeyler hocam bunlar.
Tabii,
destan
tabii,
bu ya.
Tabii, evet.
Yani mahkeme salonunda kalkıp diyorsun ki saç tellerim kadar başım olsa hepsini koparsanız diye başlıyorsun. Ya bu destan Allah'ın izniyle. Bu hareket, bu camianın, bu bahsettiğimiz böyle bir hareketin mübarekliğinde hiçbir sıkıntı yok. Ama o mahkemedeki tutanaklar her gün 3 defa okunacak dediğin zaman bu ibadete dönüşüyor. Bidat da budur zaten.
Evet.
Bir Müslümanın otobüse bindiğinde bir Yasin-i Şerif okuyayım lan, hazır otobüs gidiyor demesi muhteşem bir ibadettir. Otobüse binince Yasin okunması gerekiyor dediğin zaman bidattır bu.
Evet.
Birini yaparsan meleklerin hoşuna gider. Sen otobüsten daha seri olursun. Allah senden razı olur. Otobüse bindin, aklına geldi. Yasin ezber biliyorsun. Yasin, ben hafızım, Bakara suresini okuyorum. Hazır Ankara'ya gidene kadar bir Bakara suresi okuyorum diyelim otobüste. Ama otobüste Bakara suresi okunmadıkça kaza olur dediğin an bitti işte. Bu ilave yap, dine ilave yapıyoruz. Kırmızı, evet, çizgilerle oynuyoruz.
Evet.
Cemaat dediğimiz, tarikat dediğimiz, vakıf dediğimiz. Biz böyle sabahleyin gençlerle oturup her birimiz Mülk suresini okuyoruz. Çok hoş oluyor. Gençler de ezberletti bunu. Allah sizden razı olsun ya deriz.
Evet.
Ama sabah namazından sonra mesela işte Mülk suresi okunmadıkça hayatın anlamı yok. Kim dedi sana bunu? Kim dedi bunu?
Bunları Kur'an söylemesi lazım. Resulullah Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu İmam-ı Azam da söyleyemez.
Evet.
İmam-ı Azam'ın da böyle bir hakkı yok.
Kendi başına bir şey yok yani.
Bir bu riskimiz var. Bir de şu yapıldığı zaman risk oluyor. Kaçıncı yılında İslamiyet? 1438'e yaklaştık. 38,
evet,
1438 senedir, artı da 13 sene. Yani 1450 senedir hicri senelerle.
Evet.
Bu ümmet İslam diye yeryüzünde haykırıyor. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Şimdi biz 1978'de bir çıkış yaptık. 1978'de İşte hocamız bizim tekkesini kurdu, vakfını kurdu. Çıkış kitaplarımı da yazdım.
Farz edelim diyoruz.
Farz edelim yani.
Evet.
Varsayım. O tarihlerde yaklaşık çıkmış biri yok diye o rakamı kullandım. 1980'lerde işte 12 Eylül inkılabından sonra bir eve çekilmiştik. Orada bu hareketi başlattık diyelim. Bugün benim peşimden gelenler veya o hoca efendinin peşinden gidenler, ya bunu hicri takvim gibi başa 1980'den itibaren başlamış
milat
bir İslam
odur
gibi, böyle bir şey olur mu ya? Bu yapıldığı zaman ya bir defa sen kendi alt tarafını, toprağını uçuruma kaçırıyorsun. Hı-hı. Ebu Hanife'yi nasıl silersin bu dünyadan?
Evet.
Ebu Hanife'siz bu dünya olur mu ya? Ebu Hanife'nin hocası Nakai olmadan bu olur mu ya? Hammadlar olmadan, Hasan Basri'ler olmadan, Ömer bin Hattablar olmadan, yani sana nasıl geldi bu miras?
Ya.
Vahiy iddia etmiyorsun. Edersen zaten çıktın, aramızdan çıktın, biz de senden koptuk. Sana vahiy gelmediğine göre. O güne kadarını tek bir cümle, 1400 seneyi tek cümle, son 10 seneyi 10 cilt.
İslam sizden başlıyor yani. Ha.
Bunu kimse ilan etmiyor şüphesiz. Böyle de. Ama az çok basireti olan biri baktığında İslam meğer 10 senelik tarihi varmış gibi çıkıyor ortaya. Bu yanlışı anlayamayan Müslüman Allah'tan belasını arıyor demektir o zaman. Yani
evet.
Bunu anlamalı bir mümin. Yani bir mümin, bir toplantıya gidiyorsun her hafta. 10 senedir bu toplantıya gidiyorsun. Ya bir kere de Allah'ın diğer dostlarından söz et ya. Hep mesela Abdülkadir Ceylan'ı mı var bu dünyada ya? Başka bir Müslüman yok mu? Abdülkadir Ceylan'ı kimden bu enerjiyi almış?
Abdülkadir Geylani'ye sorsanız o belki kendinden önceki 1000 tane ismi zikredir.
Abdülkadir Ceylani'ye göre kendisi yok bu dünyada zaten. Yani kendisini var kabul etmiyor.
Evet.
Paspas görmüyor kendisini ashab-ı kiramın önünde. Onun büyüklüğü evet. Oradan kaynaklanıyor zaten. Ama oradan başlatma hamlesinde bir sıkıntı var.
Evet.
Yani oradan öncesi tek cümle.
Evet.
Ondan sonrası 1000 cümle.
Evet.
Bu bir sıkıntı. Bu ne sıkıntısı? Evet, hiç kimse haşa öncesini reddettik, deforme olmuştu, yeni İslam getirdik diye böyle bir iddia olmaz yani. Bunu yapan evet. da olmaz. Yapan zaten zındık diye silindi evet, gitti evet. yani o 3-5 tane.
Ama sanki zımnen oluyor.
Bu anlama geliyor sonucu.
Hmm.
Bu anlama geliyor. Yani Kur'an davası diye bir dava başlatıyorum ben. Bu Kur'an davası için... Başlattığım bu Kur'an davası için bir defa bir cüz Kur'an okuduğum vaki değil. Dün hocam enteresan bir şey oldu. Dedi ki, yani siz de dikkatinizi çekecek diye umuyorum. Dedi ki hocam dedi, bir genç trafik kazasında öldü dedi. Ben de yurtta müdürdüm. Arkadaşlar dediler ki yurtta hatim
okuyalım.
Hatim olsun, bir şeyler yapalım. Başka bir arkadaşı da demiş ki ya hatim demeyin şuna, çocuklar o bitene kadar beklemezler, soğutmayalım, Kur'an okuyacağız diyelim, birisi gelsin Kur'an okusun. Olur demiş, yakın caminin bir görevlisini çağırmışlar, böyle olur gelirim demiş. Bu da müdürlükte oturuyor. Siz başlatın töreni, ben gelen sonra öğrencileri toplayayım geleyim demiş. Salonda toplamışlar öğrencileri. Bir 10 dakika sonra herkes toplayıp ben de çıktım. Şimdi Kur'an okunacak, bekliyorum dedi. Önüne bir kitabı almış, sizde filanca bölümü okuyorum diye.
Meal mi?
Değil hocam.
Ne okuyor?
Ya şimdi isim zikretmeyelim, birisinin eserinden okuyor. Ölüm Risalesini okuyorum diye okuyor. Ölüm Risalesi, bir zatın Ölüm Risalesi diye bir risale var. Hatim okur gibi onu okuyor.
Evet.
Bu hemen yanına yanaşmış. Demiş ki biz Kur'an okuyacağız diye topladık çocukları. Kur'an'dan bir şey anlayacakları yok. Ölüm Risalesi ibret olur bunlara demiş.
Evet, evet.
Anlattığımız budur hocam. Evet. Kitabullah'ın bir şey anlaşılmak için değildir ki Kur'an-ı Kerim. Kendisi feyiz zaten.
Evet.
Ölü bir şey mi anlıyor da Yasin okunuyor onun başında? Yani ölü tefsir dersi mi dinliyor aşağıda?
Evet.
Kur'an rahmettir. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dediğin dakikadan itibaren startı açılan bir rahmettir. Ta sadakallahu lazım diyene kadar. Yani Kur'an okunmak için toplanan bir yerde, hem de din anlatma kabiliyeti olan, işte görevi hocalık olan birisi, filanca zaten kitabından Ölüm Risalesi diye bir Türkçe metin okur mu ya? Bu ne oldu o zaman? Bir 200 sene sonra dünyanın ömrü varsa muadil Kur'an haline gelecek bu demek ki.
Evet, evet.
Allah imha eder bunu, perişan evet. eder, ayrı bir konu. Bu yanlış. Bu yanlışı Müslüman anlamak zorunda. Neden hocam bu anlamak zorunda? Ben A bakkalından sürekli gidip gıda malzememi alıyorum. Her zaman gidip makarnalar bölümünden bir makarna alıp geliyorum. Bir de baktım ki küf makarnanın üstünde. Onu da alıyor muyum gene? Hadi bakkalı uyarıyorum. Küflü makarna niye satıyorsun diyorum. Yani din meselesi makarnanın makarnayla ölçülecek bir mesele mi ya? E ben bunu nasıl anlayayım? Ne demek nasıl anlayacağız? Yani bir Müslüman işte bunu tefekkür de ya, biz Kur'an için toplandık. Kur'an nerede ya? Kur'an nerede? E Kur'an'ın manası bu. Kendini de getirin ya. Şunun hep manasını getiriyorsunuz bize.
Evet.
Hep niye turşusunu yiyoruz bunun? Der gibi bir ruh Müslüman'da. Bu bir gaflettir. Hoşuna gidiyor herkesin. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim seni Allah'a bağlıyor. İbadetlerle vesaireyle kurtar kendini cehennemden diyor. İkinci alternatiflerde ise otomatik kurtarıcılar devreye giriyor. Tut elimden gir cennete diyor. 1400 sene sonraki peygamberin elinden aleyhissalatü vesselam tutmak zor geliyor. Hazır onun elinden tut. Aynı peygamberin senin kendi ailesine bana güvenmeyin, çalışın secdenizi yapın diyor. Bu çelişkileri çıkaracak kadar basiret müminde olacak hocam. E bu kadar basiret yoksa rüşt sorunu var ortada demektir.
Evet, tam o zaten yani programın başında sorduğumuz şey o. Yani bir yere bağlanırken ne tür hassasiyetler...
Biz kimseye bağlanamayız. Biz Allah'a bağlıyız.
Allah'a hocam. Bağlıyız.
Peygamberine bağlıyız.
Ama beraber bulunduğumuz bir topluluk diyelim. Öğretmen, bir cemaatin bünyesi.
Öğretmen,
öğretmen mesela. Öğretmen. Ya da şeyh, ya da mürşit, ya da hoca, neyse.
Hocam tarikatlar, yani,
evet.
vakıflar, cemaatler. Bizim gittiğimiz okuldaki ders açığımızı kapatmak için dershane görevi yapan ek hizmetçidirler. Biz okulumuzun talebesiyiz. Elhamdülillah Kur'an okulunun talebesiyiz. Ashab-ı kiram bizim baş öğretmenlerimiz. Ama dünya gafletimiz, çok çalışıyoruz, çok işte yağ bağladık, uyuştuk. Derslerin bir kısmını uyuyarak geçirdiğimiz için bir türlü işte ders iyi gitmiyor. Okuldan çıktıktan sonra dershaneye gidiyoruz ya. Öğrenci dershaneye gidiyor ya bir üst okula geçebilmek için, diplomayı alabilmek için. O dershane mezunuyum demiyor kimse ama. Lise mezunuyum diyor, değil mi? Dershane mezunuysan dershane bir şey değil ki. Yani konjektürel bir değeri yok dershanenin. Ek hizmet birimidir. Tarikat din değildir. Vakıf din olamaz. Bunu iddia etmez. Hiçbir Allah dostu böyle bir iddiada bulunmadı zaten. Gelin ben size din getirdim der mi birisi? Bu böyle bir şey yanlış. Ama ne var ortada? Camiye gidiyorsun, Rabbinle buluşman lazım. Camide sen secdede hayattan vazgeçer gibi zevk içinde gözyaşlarıyla secde etmen lazımdı. Tutmadı. Niye tutmadı? Tarlada çok yorulmuştun. Ailede huzursuzluğun var. Çocuklarınla uğraştın. İlmihali henüz öğrenememiştin. Sebebi önemli değil. Cami sana vereceği şeyi veremedi. Sadece Kabe'ye gittiğinde enerji alıyorsun. Döndüğünde kendi kasabandaki camide bu enerjiyi alamıyorsun. Tamam. Ortaya ne çıktı? Dershane takviyesi gibi bir takviye çıktı. Bu hoca efendinin derslerine git. Bu vakıftaki ders halkalarına katıl. Bu şeyh efendinin tekkesine git. Allah'ın izniyle sana takviye olur. Takviyedir bu. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'a iman edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak. Ashab-ı kiramın izinden gidecek. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ve emsalinin mezhebine göre hareket edecek. Bağlanacak. Kaç yerden bağlanacağız biz? Bizim bir bağımız var, o da Allah'a olur. Ama haşa Allah'ın dinine bağlandık, peygambere bağlandık diye bizden başka Müslüman yok der gibi de reddedecek bir kimliğimiz
yok. Şöyle hocam, yani şöyle, şimdi insanların içinde bulunduğu yapılar var. Biz bunlara cemaat diyoruz. Bu bir vaka yani. Yani bağlılığı o manada şey yapıyor.
Gerekliliğini de konuştuk zaten.
Gerekliliğini de konuştuk. Şimdi Yani isteriz ki bütün yapılar işte Resulullah Efendimizin çizgisinde olsun. O kırmızı çizgiler çerçevesinde yürüsün bütün yapılar. Yani en tepesinden işte hocasından şeyinden aşağıya kadar. Ama problemler olduğu da bir vaka. Ama insanlar bu tür yerlere yani hakikaten kendi kalbi hayatını mesela daha sıhhatli hale getirmek için, savrulmaları önlemek için giriyorlar. Ama bazen bu yapılar savrulmaya başlıyor. Yani ama bir kere de bağlanmış mesela.
O olmayacak hocam. Bir işte, kere bağlanmış olmak yok.
İşte o oradaki şey nedir? Mesela bir sade Müslüman nasıl bir hassasiyet
hocam,
sahibi olmalı ki?
Hocam teravih namazı sözünüzü keseceğim. Peki, çünkü kesin. Sonra vakit bitti diyeceksiniz. Ben anlıyorum. Ben sözünüzü keseceğim hocam. Teravih'e gidiyoruz. 33 rekat yaklaşık Ramazan-ı Şerif'te namaz kılıyoruz.
Evet.
Değil mi? Bir de böyle ekstra bir teravih değil de normal sünnete uygun bir teravih ortalama bir saat sürüyor en asgari.
Tabii, evet.
Şimdi siz ben prostat yaşına gelmiş, prostat sorunu olacak insan yaşına gelmiş kimseler olarak namazın ortasında abdestimiz problem çıkardı.
Daraldı.
Problem çıkardı, bozuldu. Evet. Bir kere girmiş olduk diyor muyuz hocam? Bir kere girdik bu camiye boş ver diyebiliyor musun ya? Var mı bir kere girdik cami? Abdesti durulur mu camide? Yani Müslüman ne zaman teyakkuz halinde olmayabilir? Yani takviye bir din hizmeti alıyorsun buradan. Bu senin gözünü kapatmanı, kulağını tıkamana ruhsat olmuyor ki. Yani Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh birisinin önüne bir kadın çıkıp da Ömer diye bağırıyor ya.
Evet.
Ömer sen ne karışıyorsun ayetlere? Niye müdahale ediyorsun diyor.
Şöyle sorayım hocam. Yani belki tahlil etmek de lazım. İnsanlara yani yaşadığı problemi göstermek de lazım.
Tabii.
Mesela ne tür bir problem var ki insanlar görmüyorlar, anlamıyorlar.
Bir.
Yani çok uzun süre şey oluyor, artık klinik vaka haline geliyor durum. Yani hangi zaafımızdır bize bu tarz?
Bir numaralı, iki numaralı, 50 numaralı, 90 numaralı, 100'ün 90'ının özeti şu. Önümdeki insanı masumlaştırıyorum. Peygamberlere ait makama doğru götürüyorum. Yanlış yapmaz. Mesela 7 senedir ben bu tekkedeyim, bu vakıftayım, bu gruptayım. Hoca efendinin bir kere tenkit edildiğine rastlamadım. Mübarek, her şeyi hikmete binaen.
Bizim vakıf, herhangi bir yerde.
Herhangi bir yerde. Bizim vakıfta hiçbir şekilde hata yapılmıyor mübarek.
Yani Nurettin Hoca'nın da bir vakfı var.
Var.
Nurettin Hoca hiç hata yapmıyor.
Yapar mıyım, ne diyorsun siz ya? Hiç yapar mıyım ben?
Evet.
Benim yüzüme nasıl hatamdan söz edilir?
Siz yani kendiniz için veya kendimiz için daha kolay söyleriz hocam. Kendimiz söyleyelim yani mesela Nurettin Hoca'nın vakfında bulunan çocuklar, gençler, eğitim görenler, ona bağlananlar.
Bağlanmak yok hocam. Yani, bağlanmak yok. Onunla beraber olanlar.
Onunla beraber olanlar. Onun dizinin dibinde ders görenler. Nerede bir şey söyleyebilirler? Cesaret edebilirler mi hocam?
Şimdi ben bu mikrofonun önünde ne dersem yerinde olmaz ama siz bir gün birisini gönderip vakıfta sorun Nurattin Hoca'ya müdahale edebiliyor musunuz?
Hmm.
Bu böyle olmalı hocam. Yani
evet.
Bir arkadan hesabı yapılmalı bunun. Bana göre benden daha böyle istişareli, her şeye evet diyen biri yoktur zannediyorum.
Evet.
Çünkü zaten hocam bu bahsettiğimiz hata kasten yapılsa bu hıyanettir.
Evet.
Bu İslam'ı arkadan vurmaktır.
Evet.
Bu bir işkörlüğüne dönüşüyor.
Evet, onu da söylüyor.
Yoksa haşa yani derdi Allah rızası olan teheccüde kalkan bir Müslüman bana kulluk edin der mi canım?
Evet.
Bu bir işkörlüğü oluyor. Her gün rutin aynı şekilde gel gitler gel gitler hocam ne buyurursunuz sözleri falan.
Mesela
sonunda
bu işkörlüğünün yani tabi olan insandaki boyutu ne? Yukarıdaki insandaki boyutu ne?
Yani iş görüyorum. Yukarıdaki insanı ben zavallı görüyorum. Neden? Herhalde bana da her gün 40 kere sen teksin dense inanırım zannediyorum.
Evet.
Yani biz istişareyi, emri bil ma'ruf ve nehi anil münkeri ve tevasav bil hak, hakkı birbirimize tavsiye etmeyi ilke edinemiyorsak eğer. Hoca efendi siz böyle buyurmuştunuz, zarar yok buyurdu diyelim. Ama hani filan ayette Allah-u Teala böyle buyuruyor. Siz kızınızın düğününü niye böyle yaptınız? Niye sizinki hikmete binaen oldu? Yahut da niye, hani züht için vardık biz, niye arabanızı 6 ay üzerine gene değiştirdiniz? Gibi şeyleri avami de olsa, yani sokaktan gibi görülse de söyleyebilmeli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben de o arabamı tekrar geri alıyorum. İyi ikaz ettiniz beni. Bir kere dese ya, bu Allah bereket indirecek bize o zaman. Ama bildiğin gibi değil. Onun ikide bir benzini çok gidiyordu. Tekkeye masraf olmasın diye değiştirdim. Al sana bir hikmet şimdi.
Evet.
Burada bir, şura. İki, emri bil maruf ve nehyane münker. Münker gördük mü yok çaresi.
Onun işlemesi lazım.
Üç, ve tevasav
bil hak. Yani iyiliği emir. İyiliği
teşvik edeceğiz.
Teşvik etmek, günaha mani olmak.
Günaha mani olmak. Geniş yerimiz olsun ama lüks olmasın. Niye lüks yapıyoruz bu yeri?
Evet.
Bu lüksü fukaraya dağıtalım diyebilmeliyiz.
Evet.
Ve tevasav bil hak, çok rahat konuşacağız. Edepli ama. Edebi bozmadan. 60 evet, yaşında evet. Bir hoca efendi, 85 yaşında pirifani bir hoca efendi, 20 yaşında çocuk ayak ayak üstüne atıp onun önünde konuşursa, bu ümmete ait bir görüntü değil bu.
Evet.
Onu konuşmuyoruz biz. Edeple nasıl konuşuluyorsa, herkes yerini, haddini bilerek ama konuşacak. Herkes konuşacak. Allah için söylenmesi gereken bir sözü kul için gizlemeyeceğiz. Sıkıntı burada. Hocam, o zaman bir, istişare, Kur'an'ımızın emri. İki, emri bil maruf ve nehyanil münker. Üç, ve tevasav bil hak. Birbirlerine hakkı tavsiye ediyorlar. Ölçümüz hak. Mesela çok basit bir misal. Biz burada bu vakıfta 10 senedir 7 tane kitaptan hep ders yapıyoruz çocuklara. Bu ümmetin başka kitabı yok mu ya? Niye başka kitap okumuyoruz? Niye hep mesela, diyelim ki Hucurat suresini bize okutuyorsunuz ya, Enfal suresinden de okutun biraz. Niye Kur'an'ı filtreli veriyorsun bana? Bunu da soramıyorsa bir Müslüman, o güdülmeyi hak ediyor demektir o zaman.
Peki o Müslümanın hani bir olmazsa olmaz vasfı bulunmalı. Bir, yani onu soracak kalite, nitelik değil mi? Yani o da önemli
senelerdir.
Hocam. Yani hiçbir zemini yoksa, kendinde bir birikimi yoksa nasıl bir şey lazım ki?
Hocam, ben 3 senedir bu vakıftayım. 3 senedir nasıl konuşacağım bana söylenmemişse burada, burası boş bir yer o zaman.
Evet.
Asıl gerekçe kayboldu zaten.
Yani, o yapılar, onu da öğretmeliler. Emri bil maruf hassasiyetin, nehyanil münker ve tevasav bil hak.
İstişare. Bunu vermeyen bir yer beni gemliyor demek. Gem vuruyor ağzıma benim. O zaman benim orada durmayacağım yani. Hele bu insan hakları, sosyal haklar diye kavramların ilahlaştırıldığı bir dünyada bunu nasıl düşünemez Müslüman? Bu kadar bir şeyi düşündürtmüyorsa sorun çözüldü zaten. Yani belli oldu. Kör bir Müslüman isteniyor. Dilsiz Müslüman isteniyor orada. Dilsiz, kör, sağır bir Müslüman istenen bir yerde ben durmamalıyım. Çocuğumu oraya göndermemeliyim.
Burada belki şöyle bir şey. Yani zaman kalmadı ama belki öbür sohbette. Yani ya bu kadar sorgulayıcı bir zihinle de bir yere gönül bağlılığı olmuyor gibi.
Evet.
Değil mi? O da bir şey, yani konuşulan bir
yan
konu.
Yan tesir olmayan ilaç yok.
Evet.
Yan tesir olmayan ilaç yok.
Yani hem böyle bir hassasiyet olmalı, hem de
dengeyi yemeklerden sonra evet. Birer tane alacağız hocam. Öyle kutu kutu alınmaz bu ilaç.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteydik. Cemaat, tarikat, işte topluluklar, onlar üzerindeki hassasiyetler, bunları konuşmaya devam ediyoruz. Haftaya birlikte olmak dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.